Ayrım 13.
Artık devletten onlar adına da sosyal yardım alınabiliyor ve İngiltere'de para biriktirebiliyorlar. Emekliliğe hazır hale gelince de paralarını hayat standardının İngiltere'dekinden daha düşük olduğu Yemen'e götürüyorlar. Guvad, Nadim'in sözde kaynatası ile karısı Selame de bu şekilde hareket etmişlerdi. Yıllar sonra yeterince para biriktirdiklerini düşününce Birmingham'daki evlerini satıp ömürlerinin geri kalanını tamamlamak üzere vatanlarına döndüler. Yalnız daha sonra birçok kaynaktan Guvad'ın ülkesine döndükten sonra birkaç hafta içinde öldüğünü duydum. Dünyada adalet bazen geç de olsa yerine geliyor herhalde. Şüphesiz babam Guvad'ın arkadaşlığını özlüyor. Eminim o İngiltere'deyken babamla çok sık görüşüyorlar. Sabahlara kadar kağıt oynarken gelişmeler üzerine konuşuyorlar ve geride kalan biz diğer kadınların hayatını nasıl daha fazla zorlaştırabileceklerini planlayıp çeşitli tertipler kuruyorlardı. Guvad ve Selame, Nadi'yi kendi çocuklarına bakması için geride bırakarak Yemen'den geldiklerinde güya birkaç ay içinde geri döneceklerdi. Oysa bunun hiç niyetleri yoktu ve kendi çocuklarının yanı sıra onların çocuklarını da büyütme yükü Nadia'nın omuzlarına kalmıştı. Onlar dönünceye kadar çocuklar büyümüştü tabii. Burada bir kızları daha olmuştu. Bazen Guvad'ı onu okula götürürken görüyordum. Büyük bir kızdı. Yalnızca 9 ya da 10 yaşında olmasına rağmen boyu galiba bana yetişiyordu. Birkaç yıl önce Birmingham'da bir dikiş kursuna kayıt yaptırmaya gitmiş ve sınıfın tek kelime bile İngilizce konuşamayan Yemenli kadınlarla dolu olduğunu görmüştüm. Hepsi genç ve peçeliydi. Bana Yemen'deyken çok iyi tanıdığım köylü kızları hatırlatıyorlardı. Sanırım çoğu buraya babam gibi yaşlı adamlarla evlendirilmek üzere getirilmişti. Muhtemelen de İngiltere'de yaşayıp ailelerine para göndersinler diye babaları tarafından satılmışlardı. Kısacası benim ve Nadia'nın başına gelenin tersine çevrilmiş hali. Birmingham'da yaşamak, Mukbane'de yaşamaktan çok daha rahat olsa ve hemen hemen hiçbir Batı'nın hayat tarzına alışılır alışılmaz artık geri dönmek istemediğini söylese bile, İngiltere'ye ilk gelişlerinde yaşadıkları kültür şoku, Nadia'nın ve benim Yemen'e vardığımızda hissettiğimiz sarsıntı kadar çarpıcı olmalı. Öğretmen sınıfta erkek olmadığı için kızları peçelerini çıkarsınlar diye yüreklendirmeye çalışmıştı. Fakat gayretleri boşuna çıkacaktı. Kendilerini çok savunmasız ve güvensiz hissediyor olmalıydılar. Kreşin rahatlığından faydalanmaları beklense bile aynı köy evlerinde olduğu gibi etrafları küçük çocuklarla çevriliydi. Ben tabii o kursa bir daha gitmedim. Öğretmenin söylediği her şey tercüme edilmesi çok fazla zaman alıyordu ve çocukların bilmek bilmeyen gürültülerinden hiçbir şey yapamıyorduk. Tüm bunları arkamda bıraktım ve bu konuda hiçbir şey hatırlamak istemiyordum. Nasıl babamı ve beni oğlu için Yemen'e götürüp 8 yıl boyunca köpekmişim gibi davranan Abdülheda'yı öldürmek istiyorsam, Guvad'ı da kendi ellerimle öldürmek isterdim doğrusu. Ama bunun bir işe yaramayacağını ve Nadia'yı geri getirmeye yetmeyeceğini de biliyorum. Birmingham'da yolda onlardan birini gördüğümde hemen kafamı çevirip bize yaptıklarını düşünmemeye çalışıyorum. Her şeyin ilk sorumlusu onlar oldukları için bu üç adama hala suçlamakla birlikte şimdi bizi koruyor olmaları beklenen insanların gazabına uğradığımızda yanımızda olmaları gereken bakanlara ve yetkililere duyduğum kızgınlığın daha büyük olduğunu söylemeliyim. İngiltere'de bir anne baba çocuğuna kötü davranırsa yetkililer çok çabuk müdahale eder. Madem öyle aynı duyarlılığı bize neden göstermediler? Mo iki kez babamı görmeye gitti ve iki seferde zorlukla bastırmaya çalıştığı öyle bir öfkeyle geri döndü ki patlayacağını sandık. Geçmişte babamı görürse öldüreceğine yemin etmişti ve biz bu konuda gerçekten ciddi olduğunu biliyorduk. Şimdi ise yolculuk için gerekli olan yardımı alabilmek uğruna hayatını anlatarak hava basıp durmadan annemle beni karalayan yaşlı bir adamın karşısında oturmak ve dinlediklerini sineye çekmek zorundaydı. Mo ilk görüştüklerinde "Baba dinle beni." demiş. Hala babamsın ve ben de hala senin oğlunum. Görüşmemiz gereken aile sorunları var. Ablamla konuşmak istiyorum. Bunu benim için ayarlamalısın. Onunla konuşabilmem için buraya telefon etmesini sağlayabilir misin? Oğlunun kendisine saygıyla davranmasından şüphesiz hoşnut olan babam, Taiz'deki adamı Mısır Salih'le temasa geçip Mo'nun telefon edebilmesi için Nadia'nın köyden Nasır Salih'in evine getirilmesini kabul etmiş. Bu evi çok iyi hatırlıyordum. Mo, sonradan bana hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu söyledi. Taiz'deki çoğu insanın evinde yerlerde döşemelik muşamba, güzel mobilyalar ve son model elektronik eşyalar olmasına rağmen Nasır Salih hala çıplak beton zeminli bir evde toz pislik içinde yaşıyordu. Daha iyi şeyler alabilmek için onu vekil olarak kullanan insanlardan yeterince para kazanmasına rağmen böyle yaşamaya devam ediyordu. Başka insanların emirlerini yerine getirmek için sağa sola koşturan karaktersiz bir adamdı. Fakat Mo, Nadia'yı görmek istiyorsa onunla iyi geçinmesi gerektiğini biliyordu. Ayrıca Mo, Nick Gray'in belgeseli için erkeklerin Nadia'nın hayatını nasıl yönlendirdikleri konusunda kanıt toplamak zorundaydı. Nasır Salih sonra Nadia'nın oraya geleceği tarihi bildirmek üzere babamı aramış. Mo da kararlaştırılan günde telefon görüşmesini yapmak üzere tekrar babamın evine gitti. Ben söylediklerini tutacaklarına ve Nadia'yı sahiden oraya getireceklerine hala fazla ihtimal vermiyordum. Nick Gray, Mo'nun üstüne bir teple minyatür bir mikrofon yerleştirdi. Böylece konuşmayı kaydedebilecek, biz de Nadia'nın ne dediğini duyabilecektik. Mo, babamın evine kalbi küt küt atan bir halde gitti. Babam, bir televizyon programı için kullanıldığını anlasaydı, nasıl tepki vereceğini kimse bilemezdi çünkü. Mutlaka şiddetli bir kavga çıkar ve Mo, Taiz'e vardığında kimseden yardım alamazdı. Mo'nun Nadia'yı ürkütmek için neler söyleyeceğini tasarlaması zaten yeterince zor bir şeyken, bir kayıt cihazını çalıştırmak ve onu babamdan gizlemek yaşadığı gerilimi bir kat daha arttırıyordu. Nasır Salih'in evine telefon edildi ve mucizelerin mucizesi Nadia söz verildiği gibi ortaya çıktı. Anlaşılan Mo'ya iyi davranmaya daha eğilimliydiler. Hatta Nadia'nın sesi gelince Mo, teybi büyük bir dikkatle çalıştırmış. Birkaç dakika nazikçe sohbet ettikten sonra Mo, "Seni görmek için oraya gelmeyi planlıyorum." demiş. "Neyi planlıyorsun?" Nadia belli ki duyduğuna inanamamış. "Ya ben gelirsem?" Bu sefer Mo şaşırmış. "Nasıl yani?" "Ya ben Muhammed ve çocuklarla İngiltere'ye gelirsem diyorum." "Ciddi misin sen?" "Evet," demiş Nadia. "Fakat bilet almak için biraz paraya ihtiyacımız var." Mo olayı bütün açılarıyla düşünmeye çalışırken bir an sessiz kalmış. Nadia kendi isteğiyle mi konuşuyordu yoksa bunları ona söyletiyorlar mıydı bilemezdi tabii. Sonunda gitmesine izin vermeyi mi düşünmüşlerdi acaba? Nice zaman sonra her şey bu kadar kolay çözülebilir miydi? Yoksa bu Mo'yu Yemen'e gitmekten caydırmayı amaçlayan bir geciktirme taktiği miydi? İyi tamam o zaman demiş nihayet. Biz ayarlarız. Biletleri ben alacağım. Kaç çocuk var? 6. Kaç çocuğu olduğunu bile takip edememiştik. Telefon konuşması bittiğinde Mo evden çıkıp bu dramatik gelişmeyi bize hemen anlatmak için koşa koşa geldi. Zaten mikrofonu belli etmeden babamdan kurtulmaya da can atıyormuş. Ne var ki Nadia ile konuşması biter bitmez ayrılması şüphe uyandıracağından bir süre daha oturup yakında yapacağı yolculuk üzerine babamla sohbet etmeyi sürdürmüş. O gece Mo yaptığı kaydı Nick'e ve bize dinletti. Hepimiz şok olduk. Duyduklarımıza inanamıyorduk. Kardeşimin sonunda eve dönebilecek olmasının verdiği sevinç ile yine hayal kırıklığına uğramamak için fazla ümitlenmemem gerektiğini hatırlatan içimdeki ses arasında ikiye bölünüyordum. Muhammed gerçekten Nadia'ya hep birlikte İngiltere'ye gidebileceklerini söylemiş olabilirdi. İngiliz elçiliğinin ailecek İngiltere'yi seyahat etmek isterlerse evrakları hızla işleme koyacaklarını da biliyordum. Yalnız Muhammed'in söylediğinde ciddi olabileceğine inanmıyordum. İngiltere'ye vardığında karşılaşabileceği şeyleri düşününce Nadia'ya vermiş olabileceği sözden hemen cayma ihtimali daha fazlaydı. Muhammed, Nadia ve çocuklar güvenle Birmingham'da olduktan sonra Nadia'nın bir daha Aşube'ye dönmek istemeyeceğini ve onu koruyacak öz ailesine kavuşur kavuşmaz Nadia'nın üstündeki hakimiyetini yitireceğini bilecekti. Kaset bittiğinde Nick, tamam dedi. Sizin için biletleri alacağız. Şimdi oraya gitmesi gereken kişi sensin Mo. Seni bekliyor ve bu fikre sevinmişe benziyor. Nick, 16 yıl sonra Nadia'nın nihayet evine dönüşünü sahiden gösterebilirse filmi için güzel bir son olacağını düşünüyordu herhalde. Böyle bir son gerçekleşirse olayı filme almasından tabii ki büyük mutluluk duyardım. Nadia evinde olduktan sonra dünyadaki bütün kameraların oraya doluşmasına razıydım. Yalnız Mo, Nadia'yı filme alamazsın diye uyardı Nicky. Böyle bir şeye yeltenirsen her şeyi mahvedersin. Çekimlerinizi etrafta, taşrada ve taizde yapabilirsiniz. Ben de Nadia'nın konuşmalarını kaydetmeye çalışırım. Ancak kameralarla ona yaklaşmanıza izin vermezler. Nadia yanında bir kamera ekibiyle geldiğini öğrenirse ne yapacağını Tanrı bilir. Kardeşim haklıydı. Fransız ekibine gösterdiği tepkiyi ve bir gazeteci olduğunu sandığında Yana'ya nasıl şüpheyle yaklaştığını hatırlıyorum. Yemen'de hiç kimse bir film çekildiğini bilmemeliydi. Yoksa ona hayatı daha da zindan ederlerdi. Tabii program gösterilirse Muhammed'in bunu öğrenmesini engellemek için yapabileceğimiz hiçbir şey olmazdı. Yine de göz almaya değer bir riskti bu. Mo, ablasını masumca ziyaret etmeye giden bir adam pozuna girerek Yemen'e tek başına gitti. Kendi eşyalarını yanında Nadia ve çocuklar için hediyelerle dolu bir bavul daha hazırlamıştık. Nicky ve ekibi de kendilerine video kameralı turist süsü vererek birkaç gün sonra Mo'yu takip ettiler. Gitmeden önce Mo bana, "Üzülme," dedi. "Onu yuvasına getireceğim." O kadar güvenli ve umutluydu ki şevkini kırmak istemedim. Hepimiz adına başarılı olmasını ümit ettim. Bütün önsezilerim kötümser olmakla birlikte hevesini kaçırmaya da gönlüm razı olmazdı. Baş etmesi gereken yeterince endişe ve baskı vardı zaten. Bir de benim her zamanki üzüntülerim ve kötü kehanetlerimle uğraşmasındı. Bunun için sessiz kaldım ve ona şans dilemekle yetindim. Her şeyimle gerçekleştirebileceğine inanmak istesem de önümüzde müjdeli bir son göremiyordum. Nadia'yı şehre getirip Mo'yla konuşabilsin diye herhangi bir daireye yerleştireceklerini hayal edebiliyordum. Muhammed ve Nasır Salih'in Mo'yu rahat etmesini sağlayacaklarını fakat attığı her adımı da izleyeceklerini tahmin edebiliyordum. Sonra Yemen'de mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemesi için Nadia'ya baskı yapmaya başlayacaklar, Mo'nun İngiltere'ye Nadia kalma kararı verdiği için savaşı sürdürmemizin hiçbir yararı olmadığını yineleyen bir mesaja dönmesini isteyeceklerdi. Mo, Nadia'yı Muhammed'den uzak ve yalnız yakalayabilirse doğruyu itiraf edebilir, ancak Nadia onun bir televizyon programı için sözlerini kaydettiğini düşünürse sözlerini derhal geri alırdı. Ne yaptığımızı ona açık ve dürüst bir biçimde açıklayamamaktan hoşlanmıyordum. Fakat bunu anlamayacağını ve kamuoyunun bu işe daha fazla bulaşması fikrinin onu korkuttuğunu biliyordum. Bence korkunç bir durumdaydı ve gittikçe bunaldığını görüyordum. Mo, babamın evinden geldikten birkaç gün sonra Nick'e, "Bu biletlere boşuna para harcıyorsunuz," dedim. "Çünkü Nadia gelmeyecek. Biletler kullanılmazsa paranın büyük kısmını geri almak üzere seyahat acentesiyle sözleşme yaptım," dedi. Sadece ne olur ne olmaz diye. Benden daha iyimser değildi. Sanırım ümitlerimizin defalarca suya düşmesinden bahseden annemle beni o kadar çok dinlemişti ki Nadia'nın sonunda evine dönecek olmasına o da inanamıyordu. Mor gider gitmez hepimiz başına bir şey gelmesinden endişe duyar olduk. Annemin başına gelenleri biliyor ve bir erkek de olsa aynı şeyleri yaşamasını istemiyorduk. Kız kardeşlerim Tina ve Aşile ile konuştuktan sonra Mo'nun hatırı için babamı görmeye gidip Mo oradayken onunla ve şansım varsa Nadia ile telefonda konuşmama izin vermesinde ısrar etmeye karar verdim. Doğrudan onlarla konuşabilmek kendimizi daha iyi hissettirecekti ve kendi başımıza Nadia'ya telefon açabilmemizin hiçbir yolu yoktu. Köydeyken Nadia'ya asla ulaşamayacağımızın farkındaydık ama Taiz'de nerede olduğunu bilirsek bu mümkündü. Tabii babamı bunu ayarlamaya ikna edebildiğimiz sürece. Annemin Yemen'e gidiş gelişlerinde birçok düşman edindiğini biliyorduk. Ve babamın Mo'nun gözetilip korunduğunu temin edecek insanlarla bağlantıya geçebileceğinin farkındaydık. Babamın Mo'ya zarar gelmesini isteyeceğine kesinlikle inanmıyordum. Fakat Mo'nun uzak tutulması gerektiği başka insanlar vardı. Mo'nun babamın bilgisi dahilinde Taiz'de bulunduğunu herkesin bildiğinden emin olmak istiyordum. Babamı 1988'de İngiltere'ye dönüşümde karşı karşıya geldiğinden beri görmüyordum. O günden sonra Nadia hala tutsakken sokakta özgürce dolaştığını görürsem üstüne yumruklarımla atılmaktan ya da daha kötüsünü yapmaktan kendimi alıkoyamam diye bilerek uzak durmuştum. Guvat ya da Muhammed'e tek söz söylese bütün kabusumuzu sona erdirebileceği halde bunu yapmaya cesareti yoktu. Benim de orada bulunduğum 8 yıl boyunca dostlarına rahatlıkla ikimize de bakmalarını söyleyebileceği gibi onlara Nadia'nın ailesini ziyarete gelmesi gerektiğini de söyleyebilirdi. Oysa babamız olmasına ve bütün ıstırabımızı kendisi yol açmış olmasına rağmen parmağını bile kıpırdatmamıştı. Onunla bir defaya mahsus görüştüğümde karşımda çekinmeden ağlamış ve affedilmeyi dilemişti. Fakat bunlar sahte gözyaşlarıydı. Üstelik o, görüşmemizden bu yana geçen yıllarda durumu değiştirmek adına hiçbir şey yapmamıştı. Daha önce de defalarca yaptığı gibi yine yalan söylemişti. Onun evine adım atma düşüncesi neredeyse dayanılmaz geliyordu. Ancak Mo oradayken Nadia ile iletişim kurmak istiyorsam babama katlanmak zorundaydım. Bunu sağlayabilecek başka kimse yoktu çünkü. Nasıl Salih'in evine annem veya ben telefon edecek olsak Nadia ile konuşmamıza asla izin vermezlerdi. Babamın evine gidip telefon görüşmesini ayarlamasını istemem gerekecekti. Bu da sinirlerimi kontrol etmek zorunda olmam ve ona bir daha bir şey yapmamam anlamına geliyordu. Oysa içimdeki dürtüye uysam onu güle oynaya öldürürdüm. Ama kendimi söylemekten alıkoyamayacağım şeylerin korkusuyla çenemi kapalı tutmalı, pis pis sırıtan suratına bakıp sinirlerimi bozmamak için de gözlerimi yere dikmeliydim. Yıllardan beri yolda babamla ne zaman karşılaşsa selamını ondan esirgememiş olan Tina benimle gelmeyi kabul etti. Bunca duygusal gerginliğin altında kendi sesime güvenemediğimden konuşmayı yapacak başka birine ihtiyacım olacaktı. Hiç haber vermeden kapısının önünde bitiverdik. Onu şaşırtmak istemiştik. Böylece olanaksız bir şey istediğimizde uygun bir hikaye uydurmaya ya da dışarı kaçıp genç karısını bizimle yalnız bırakmaya vakti olmayacaktı. Zili çalınca kapıya çıktı ve ben tek kelime etmeden yanından içeri girerken dehşet içinde öylece baka kaldı. Biraz kendine gelince Tina'yı kucakladı. Tina da ona sessiz ve saygılı bir biçimde karşılık verdi. Tina arkasında babamla oturma odasına doğru peşimden gelirken o an ne düşündüğünü bilemezdim tabii. Tina ve Aşiye'nin babamla ilişkilerini kesmemeleri zaman zaman yararlı olmuştu. Çünkü babam onlara annemle benim başka türlü öğrenemeyeceğimiz bazı şeyleri anlatıyordu. Bir keresinde Tina'ya benim kaynatam olduğuna inanan Abdülheda'nın kurtuluşumdan sonra beni tekrar Yemen'e götürmek için elinde bazı belgelerle İngiltere'ye geldiğini söylemişti. Bunu duyduğumuzda annem de ben de gülmüştük. Abdülheda'nın bunu yapmak amacıyla birimizin evinin kapısının önüne geldiğini görmek isterdik. Oysa hala bizimle yüzleşecek cesareti yok. Yemen'de Abdülheda'dan 8 yıl zorbalık ve işkence gördükten sonra İngiltere'de boğazına sarılma şansını elde etmek isterdim. Fakat bu duruma gülsek bile içimizde bir korku hissetmedik değil. Biz 14 yaşındayken babamın Nadia ile beni satmak için böyle bir dolap çevirebileceğine kim inanabilirdi? Babam ve Abdülheda gibi adamların güçlerini hafife almaya gelmezdi. Bu yüzden ne planladıklarını bilmekte her zaman yarar vardı. Ben içeri girdiğimde babamın karısı oturma odasında oturuyordu. Ona şöyle bir baktım ama hiçbir şey söylemeden kanepeye geçtim. Genç gözüküyordu. Gözleri korku ve şaşkınlıktan kocaman açılmıştı. Herhalde neler olduğunu merak ediyordu. Tanrı bilir babamdan ve onunla aynı kafadaki dostlarından ne hikayeler işitmişti. Herhalde benim deli, tehlikeli, hayatlarını mahvetmeye kararlı, şeytan bir kadın olduğunu söylemişlerdi. Hoş birçok yönden gerçekten öyleydim ya. Yerde oynayan iki çocuk vardı ve kadının üçüncüye hamile olduğunu görebiliyordum. Çocuklar bana yaklaşmıyordu. Sanırım bunun dostça bir ziyaret olmadığını anlamışlardı. Benim büyük ablaları olduğumu anladıklarından da kuşkuluydum. Babam ve Tina konuşurlarken oturduğum yerden sessizce çocukları izleyip onlar adına üzüntü duydum. Birmingham'da yaşıyor olabilirlerdi ama yalnızca birkaç sokak ötede oturan kendi aileleriyle bağları yoktu. Liam'ın, Sian'ın ve Mark'ın kim olduklarını bilmiyorlardı. Aslında bu küçük çocuklar benim ufaklıkların dayısı ve teyzesi durumundaydı. Onların da her gün birbirleriyle doğal biçimde oynayan çocuklarımızla kaynaşıp genişlemiş ailemizin bir parçası olmamalarının ne kadar hazin olduğunu düşündüm. Sanırım çocuklar biraz büyür büyümez babam onları da evlenmeleri veya orduya katılmaları için Yemen'e gönderecek ve onları bir daha göremeyeceğiz. Bir gün üvey kız ve erkek kardeşlerini bulmak amacıyla bizi aramaya geldiklerini düşünmek hoş olurdu. Fakat bunu büyük ihtimalle yapmazlardı. Karısı zaten Yemenli olduğundan çocuklarıyla beraber geri dönmek için sorun olmazdı. Annemin kendisini içinde bulunduğu korkunç duruma o asla düşmezdi. Hayatlarına girmek isterdim ama bu babamla da yeniden ilişkiye girmek anlamına geleceğinden asla yapmazdım. Babam ölecek veya ortadan kaybolacak olsa o zaman onunla ziyaret etmeye başlar ve elimden gelen her şekilde yardım etmeye çalışırdım. Ne yazık ki babam onlarla yaşadığı sürece bu söz konusu bile olamazdı. Tina babama benim Moğol Yemen'de olduğu için geldiğini ve kardeşimizden bir telefon gelirse konuşmak istediğini açıkladı. Babam karşı çıkmadı. Sesinin heyecandan çatlak çıkmasına rağmen Tina ile normal bir konuşma sürdürmeye çalışırken oldukça alçak gönüllü görünüyordu. Benim sessiz, somurtkan varlığım kendine güvenini kırmış olmalıydı. Ondan ne kadar nefret ettiğimi ve saldırmaya ne kadar hazır olduğumu fark edebiliyordu herhalde. Odaya gerilimli, ağır bir hava çökmüştü. Son gördüğümden beri pek değişmemiş, yalnızca saçları iyice ağarmış ve yaşlanmıştı. Hiçbirimiz yaşını kesin olarak bilmiyoruz. Çünkü İngiltere'ye ilk gelişinde yaşı hakkında yalan söylemişti ve o zamandan bu yana sürekli değiştiriyordu. Böylesine silik, ufak tefek bir adamın hayatlarımızı hala bu kadar kontrol altına tutabildiğinde inanmıyordum. Yıllardır hiçbir ilişkimiz olmamıştı. Yine de Nadia'yı hala bizden uzak tutabiliyordu. Hala oğlum Markus'u benden ayırabiliyor, Nadia'nın çocuklarının anne tarafından akrabalarını hiç tanımayacak olmalarına üzülmüyordum. Ben güya özgür bir toplumda yaşayan yetişkin bir kadındım. Ama o hala küçük bir çocukmuşum gibi ailemi kontrol edebiliyordu. Elindeki her türlü babalık hakkını kötüye kullanmış, kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, hiç kimsenin iyiliğini istemeyen bir insan olduğunu göstermişti. Hiçbirimiz adına en ufak bir şey yapmamıştı. Annemin bizim için kurmayı başardığı hayatları yıkmaktan memnundu. Ondan öylesine nefret ediyordum ki her an elime bir bıçak geçirip boğazını kesmeye can atıyordum. Sesini dinledikçe Yemen'de bana başlatılan her şey aklıma geliyordu. Dayakları, aşağılamaları, tecavüzleri ve tedavi edilmeyen hastalıkları hatırlıyordum. Markus'u ve kurtuluşumun karşılığında onu alıkoymalarını, bunca yıl sonra hala orada olan Nadia'yı düşündüm. Babam ciddi olduğunu, Nadia ve Moy'la konuşmamı ayarlayana kadar kalkıp gitmeye niyetim olmadığını anlayınca ahizeyi kaldırıp Nasır Salih'in numarasını çevirdi. Tek kelime etmeden telefonu ondan aldım ve ahizeyi kulağıma dayadım. Çalıyordu. Alo? Hattan Nadia'nın sesi gelmişti. Şans eseri çalan telefonun ahizesini o kaldırmıştı. Nice zaman sonra gülünecek derecede kolay olmuştu. Onunla bu kadar çabuk konuştuğumu görünce bir an dilim tutuldu. Babam ve Nasır Salih'in ben nihayet telefonda Nadia'ya ulaşana kadar beni en az birkaç hafta geciktirme taktikleriyle oyalayacaklarını tahmin ediyordum. Onun için önce ne söyleyeceğimi düşünmeye çalıştım. Merhaba dedim. Bu sesi tanıyabildin mi? Benimle sanki bir gün önce görüşmüşçesine evet dedi. İngiltere'de oradaki gerginlik yüzünden kardeşimle rahat konuşamıyordum. Çünkü babamın ilerideki bir tarihte bana karşı kullanabileceği bir şeyi yakalama arzusuyla her kelimeyi dinlediğini biliyordum.